Ayrım 3. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 37. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun nedenleri. DEHB'nin nedenleri kesin olarak bilinmiyor. Sorumlu olduğu düşünülen etkenler 3 ana başlık altında toplanabilir. Kalıtım, genetik nedenler, çevresel etkenler, beyindeki yapısal ve işlevsel farklılıklar. Kalıtım. DEHB'nin kalıtımsal bir rahatsızlık olduğunu gösteren pek çok çalışma vardır. Bu tanıyı alan bireylerin aileleriyle yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere göre, DEHB olan çocukların ana babalarında benzer belirtiler olma oranı normal çocuklara oranla 2-8 kat fazladır. DEHB olan çocukların kardeşlerinde benzer belirtilerin görünme olasılığı 2-3 kat fazladır. DEHB tanısı alan ve ikiz kardeşi olan çocuklarla yapılan araştırma bulgularına göre, tek yumurta ikizlerinde her ikisinde de hastalık görülme oranı %80 ila 90, çift yumurta ikizlerinde her ikisinde de hastalık görülme oranı %30'dur. DEHB'nin genetik olarak ana babadan çocuklara taşınmasından sorumlu olduğu düşünülen bazı genler belirlenmiştir. DRD4, DRD2. Çevresel nedenler. DEHB'ye neden olduğu düşünülen çeşitli çevresel etmenler vardır. Bu etmenler tek başına doğrudan DEHB'ye neden olmaktan çok, genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde DEHB oluşma riskini arttırırlar. Doğum öncesi annenin gebelikte sigara, alkol kullanımı, doğum sırasında erken doğum, doğum komplikasyonları, doğum sonrası bazı hastalıklar, kurşun gibi maddelere maruz kalma gibi. Gıdaların içindeki boyaların, koruyucu maddelerin, aşırı şeker tüketiminin ya da alerjiye neden olabilen bazı gıdaların DEHB belirtilerine neden olduğu ileri sürülmüşse de bu görüşü destekleyen yeterli bilimsel çalışma olmadığından geçerli bir hipotez olarak kabul edilmemektedir. Sosyokültürel faktörlerin uygun olmayan ana baba tutumlarının, yetersiz ya da aşırı katı disiplinin, günümüz toplumunun aşırı beklentilerinin DEHB'ye neden olduğunu ileri sürenler vardır. Ana babalar da sıklıkla çocuklarını iyi yetiştiremedikleri için bu sorunların yaşandığını düşünmekte ve kendilerini suçlamaktadırlar. Ancak yapılan bilimsel çalışmalarla bu faktörlerin tek başına DEHB'ye neden olamayacağı gösterilmiştir. Uygun olmayan ana baba tutumları, aile içi stres gibi faktörler çocuklarda DEHB oluşturmamakla birlikte eşlik eden karşı gelme, hırçınlık, saygısızlık gibi belirtilerin ortaya çıkmasında ve DEHB belirtilerinin karmaşıklaşmasında önemli rol oynar. Bu nedenle ana baba eğitimi tedavinin önemli bir parçasını oluşturur. Beyindeki yapısal işlevsel farklılıklar. İnsanlarda diğer türlerden farklı olarak bir şey yapmadan önce düşünmeyi sağlayan durdurucu bir sistem vardır. Bu sistem kişiye olayı değerlendirme, geçmişi hatırlama, geleceği öngörme ve planlama işlemleri için gerekli süreyi sağlar. DEHB olan bireyler bu sistemlerinin yeterince iyi çalışmaması nedeniyle başladıkları işi sürdüremez, sonucunu düşünmeden hareket eder, ortama ve amaca uygun davranışlar gösteremezler. Bu sistemin normal işlev göstermesinden sorumlu olan beyin bölgeleri, prefrontal lob, bazal ganglionlar, caudat nucleus, limbik sistem ve serebellumdur. Bu bölgelerdeki yapısal ve işlevsel farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmış pek çok çalışma vardır. Yapısal görüntüleme çalışmaları. Bazı beyin görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan çalışmalarda DEHB olan bireylerde ön bölge, caudat nucleus, corpus callosum gibi bölgelerin normal bireylere göre daha küçük ya da daha farklı bir simetriye sahip olduğu bulunmuştur. Beyin kan akımı çalışmaları. Beyin kan akımının ölçülmesiyle bölgeler arasındaki farklar ve hangi bölgelerin daha az aktif olduğu gösterilebilmektedir. SPECT adı verilen bu görüntüleme aracılığıyla yapılan araştırmalarda DEHB olan çocukların beyin ön bölgesinin ve caudat nucleus'un daha az kanlandığı, yani yeterince aktif olmadığı bulunmuştur. Caudat nucleus ve özellikle striatum adı verilen bölge, beynin ön bölgesi ile limbik sistem arasında iletimi sağlayan bir köprüdür ve davranışların kontrolü ve dikkatin sürdürülmesi için önemli bir bölgedir. Limbik sistem, duygulanımı düzenleyen, motivasyonu sağlayan ve belleğe yardımcı olan bir bölgedir. Tüm bu bölgelerin uyum içinde çalışmaması, DEHB belirtilerine neden olmaktadır. Beynin metabolik etkinliği çalışmaları. Pozitron emisyon tomografi adı verilen PET yöntemle radyoaktif glikoz kullanılarak hangi bölgede daha fazla glikoz tüketiminin olduğu belirlenebilmektedir. Daha fazla glikoz kullanan bölgeler metabolik olarak daha aktif olan bölgelerdir. DEHB olan gençlerle ve erişkinlerle yapılan çalışmalarda beynin ön bölgelerinde yeterince glikoz tüketiminin olmadığı, yani bu bölgelerin yeterince aktif olmadığı gösterilmiştir. Bu kişilere uyarıcı ilaç verildikten sonra tekrar görüntü alındığında ön bölgelerin metabolik aktivitesinde artış olmuştur. Bunlar hem DEHB'nin beyin işlemlerinden kaynaklandığını hem de ilaçların etkinliğini gösteren bulgulardır. Beyinde yukarıda söylenilen bölgelerdeki sinir hücrelerinin birbirleriyle bağlantılarını nörotransmitter adı verilen maddeler düzenlerler. DEHB olan bireylerde davranış kontrolü ve dikkat işlevleri için gerekli olan dopamin ve norepinefrin adlı nörotransmitterlerin yeterli salınmadığı düşünülmektedir. Tedavide kullanılan uyarıcı ilaçlar bu maddelerin salınımını arttırarak davranış kontrolü ve dikkatin sürdürülmesine yardımcı olurlar. Sonuç olarak yaygın olarak kabul edilmekte olan görüşe göre DEHB, ana babadan alınan bazı genlerin ve bazı çevresel faktörlerin etkisiyle beyinde dikkat ve davranış kontrolünden sorumlu olan bölgelerin yapısal ve işlevsel olarak farklılığı sonucunda ortaya çıkan bir bozukluktur. Çocukların sorunlu davranışlarını anlamak için bir model. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun nedenleri arasında uygun olmayan ana baba tutumları, ailedeki stres etmenleri yer almamaktadır. Bu sorun önceki bölümde de açıklandığı gibi doğuştan gelen bir sorundur. Ancak bu bilgi DEHB tanısı almış çocuk ve gençlerin ana babalarının tutumlarının her zaman uygun olduğunu ya da yaşamlarında bazı stres etmenlerinin bulunmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu tanıyı almış olan çocukların çoğunda uyum ve davranış sorunlarına neden olan diğer etmenler de söz konusudur. Çocukların çeşitli uyum ve davranış sorunları için belirlenmiş sayısız neden vardır. Ama bu nedenler anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla dört grupta incelebilir. 1. Çocuğun özellikleri. 2. Ana babanın özellikleri. 3. Ailedeki diğer stres etmenleri. 4. Ana baba çocuk arasında yaşanan etkileşim. 1. Çocuğun özellikleri. Bazı çocuklar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB gibi bazı psikiyatrik bozukluklara genetik nedenlerle yatkınlık gösterirler. Ama bunun dışında her çocukta o çocuğa özgü olan ve uyumsuz davranışlara neden olabilecek birçok özellik vardır. Örneğin bazı çocukların zor bir mizaçları vardır. Kronik fiziksel bir hastalık, gelişme geriliği, uyku ve yemek sorunları, tuvalet eğitimi ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Örneğin, alerjik astımı olan bir çocuğun yaşamında çeşitli kısıtlamalar vardır. Ana baba daha koruyucu, kollayıcı yaklaşır, çocuk daha hırçın olur. Fiziksel olarak bir farklılığı olan boy kısalığı, şişmanlık gibi çocuklar çevrelerinden farklı olumsuz tepkiler alırlar. Dalga geçilir ya da oyunlara alınmazlar. Çocuğun benlik değeri düşer. Ana baba tarafından kabul görme, ilgilerini çekme uğraşları artar. Uyku, yemek yeme ya da tuvalet alışkanlıkları ile ilgili sorunları olan çocukların ana babaları zamanlarının, enerjilerinin önemli bir bölümünü bu alanlardaki sorunları halletmeye harcarlar. Sonuç olarak çocuktaki uyum ve davranış sorunlarının nedenleri arasında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra çocuğa ait başka nedenler de olabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavileri planlanırken çocuğa ait diğer sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır. 2. Ana babanın özellikleri. Ana babanın sahip oldukları bazı özellikler ya da çeşitli sorunlar çocuklarla olan ilişkilerine yansır. Kuralları tutarlı bir şekilde uygulayamazlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ana babalarında benzer özellikler olma olasılığı daha fazladır. Bu nedenle çocuğun davranış sorunları ile baş etmeye başlamadan önce ana babadaki olası sorunlar gözden geçirilmelidir. 3. Ailedeki diğer stres etmenleri. Her ailede aile bireylerini ve ilişkilerini etkileyebilecek çeşitli stres etmenleri vardır. Bu etmenler, ana babanın duygusal durumu üzerinde olumsuz etki yaparak çocukla olan ilişkileri etkileyebilir. Çocuklara karşı çabuk tepki verebilmek, sabırsız olmak, tutarlı olamamak gibi. Ana babanın çoğunun davranışlarını daha abartılı algılamasına neden olur, stres altındaki bir ana babaya çocuğun ufak tefek tüm davranışları batar. Bu etmenler çocuğun duygusal durumu üzerinde doğrudan olumsuz etki yapabilirler. Aile içinde yaşanan bazı sorunlar çocuklara söylenmese bile çocuk bunu hisseder ve etkilenir. Bu etmenlerin sayısı ne kadar fazla ise çocuğun uyumsuz davranışlarıyla baş edebilmek o kadar güç olacak ya da bu eğitimden sağlanacak olan fayda düşecektir. Bu nedenle bu olası etmenleri gözden geçirmek ve belirlemek gerekmektedir. Ailedeki stres etmenleri, sağlık sorunları, evlilik sorunları, ekonomik sorunlar, diğer çocukların uyum ve davranış sorunları, akrabalar, arkadaşlar ya da komşularla yaşanan sorunlar, diğer sorunlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda tanı. Dersleri dikkatli dinlememe, ödev yapmakla ilgili güçlükler, hareketlilik, söyleneni hemen yapmama, sorumluluklarını yerine getirmeme gibi sorunlar günümüzde ailelerin ve öğretmenlerin en sık yakındığı konulardır. Eğitim süreci boyunca hemen her çocukta bu belirtilerin bir ya da birkaçı görülebilir. Bunların çoğunun DHB'ye bağlı olduğunu düşünmek yanlış olur. DHB tanısının konulabilmesi için bu belirtilerin yaşamın bir ya da birden fazla alanda önemli derecede aksamaya neden olması gerekir. Çocukların eğitimlerini, davranışlarını ve sosyal ilişkilerini etkileyen fiziksel rahatsızlıklar, gelişimsel sorunlar, görme, işitme kusurları, sosyokültürel yetersizlikler, aile içi sorunlar, motivasyon eksikliği, okul öğretmen ya da eğitim programından kaynaklanan sorunlar gibi birçok etmen vardır. DHB şüphesiyle getirilen bir çocuğa bu tanının konulabilmesi için olası diğer nedenlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Tüm bu nedenlerle DHB ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirme sürecinden sonra tanı konulabilecek bir rahatsızlıktır. Tanı süreçleri. 1. Aile ve çocukla ilk görüşme, bilgi alma, ailenin dolduracağı ölçekler. 2. Çocuğun değerlendirilmesi, muayene ve testler. 3. Okul ve öğretmenden alınan bilgiler ve öğretmenin dolduracağı ölçekler. 4. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri. 1. Aile ve çocukla ilk görüşme ve bilgi alma. İlk görüşmede ana babadan hem çocuk hem aile üyeleri hakkında bilgiler alınır. Bu bilgiler, başvuruya ne zaman ve nasıl karar verildiği, yardım alma düşüncesinin kime ait olduğu, başvuru nedenleri, çocukla ilgili kaygılar, yakınmalar, bu yakınmaların ne kadar zamandan beri devam ettiği, hangi ortamlarda daha belirgin olarak ortaya çıktığı, ailenin o güne kadar denemiş olduğu baş etme yöntemleri ve aldıkları sonuçlar, çocuğun doğum öncesinden bulunduğu yaşa kadar geçirdiği bütün gelişim basamakları, önemli hastalıklar, kazalar ve bu dönemlerdeki sosyal, duygusal davranışları, ailenin yapısı, ana babanın kişilik özellikleri, çocuk yetiştirme ve disiplin tarzları, çocukla ilişkileri, varsa diğer kardeşlerin durumu ve onlarla ilişkiler, çocuğun olumlu özellikleri ve güçlü olduğu alanlardır. DEHB tanısı için Amerikan Psikiyatri Birliği'nin belirlemiş olduğu 18 belirti vardır. Bu belirtiler doğrudan gözlemle, aileyle karşılıklı konuşularak ve ailenin dolduracağı bazı ölçeklerle araştırılır. Bu ölçeklerden tedavi sürecini izlerken de faydalanılır. Bu ölçeklerdeki belirtilerin sayıca belirlenen kritere uyması yeterli değildir. DEHB tanısı için bu belirtilerin süreyen olması, birden fazla ortam ve koşulda görülüyor olması, yaşamda en az bir alanda önemli derecede aksamaya neden oluyor olması, basit davranış değiştirme teknikleri ve çevresel düzenlemelerle kolayca düzeltilemiyor olması gereklidir. 2. Çocuğun değerlendirilmesi. Çocukla görüşmede çocuğun davranışları, ilişki kurma biçimi gözlemlenir. Güçlü ve zayıf yanları, yapmaktan keyif aldığı ve hoşlanmadığı işler konusunda bilgi alınır. Çocukla karşılıklı dikkat ve motor koordinasyon gerektiren basit oyunlar oynanır. Daha sonra çocuğun kapasitelerinin, öğrenme, dikkat ve algılama becerilerinin değerlendirildiği bazı testler yapılır. Bu değerlendirme hem tanı hem de çocuğun tedavisine ve eğitimine yön verebilmek için gereklidir. Çocuğun zorlandığı alanların yanı sıra güçlü olduğu, daha iyi olduğu alanların belirlenmesi çok önemlidir. 3. Okuldan bilgi alma ve öğretmenin dolduracağı ölçekler. Çocukların zamanlarının önemli bir bölümü okulda geçer. Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik en belirgin olarak okulda problem yaratır. Bu nedenle okul çağındaki bir çocukta DEHB tanısı koyabilmek için öğretmenlerden bilgi alınması şarttır. Bu bilgi ve gözlemler öğretmenden birebir ya da telefonla görüşülerek ve bazı form ve ölçeklerin doldurulmasıyla elde edilir. Öğretmenden alınan bilgiler içinde çocuğun olumlu ve güçlü özellikleri de mutlaka yer almalıdır. Değerlendirme aşaması tamamlandıktan ve çocuğun sorununun ne olduğu belirlendikten sonra da öğretmenle işbirliği sürdürülmelidir. 4. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri. DEHB tanısına yardımcı olabilecek bir kan, idrar tahlili ya da başka laboratuvar tetkiki yoktur. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri de rutin olarak uygulandığında tanıya yardımcı olmaz. Ancak ayırıcı tanıda şüphelenilen başka bir hastalık varsa bu tetkiklerden yardım alınabilir. PET, SPECT gibi görüntüleme yöntemleriyle çocuklara dikkatle ilgili belirli görevler verilerek beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili merkezlerin kanlanması ya da buradaki glikoz tüketimi ölçülerek DEHB olanlarla olmayanlar arasındaki fark ortaya konulabilmektedir. Ancak bu tetkikler pahalı, uygulanması çok kolay olmayan ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı tetkikler olduğundan henüz DEHB tanısı için rutin olarak kullanılmamaktadır. Beyin elektrik dalgalarının bir ekrana yansıtılarak görüntülendiği beyin haritalama (brain mapping) yöntemiyle dikkat ve davranış kontrolünden sorumlu olan bölgelerin diğer bölgelere göre farklı çalışıp çalışmadığını gösterebilmektedir. Ancak beyin elektrik dalgaları kişinin o andaki durumuna, ortalama ve olası diğer sorunlara bağlı olarak kolayca değişebildiğinden bu tetkikte her zaman doğru sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle kesin tanı aracı olarak kullanılması uygun değildir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ayırıcı tanı. Tıpta ayırıcı tanı herhangi bir hastalığın belirtilerine benzer belirtilerle giden hastalıkların ya da bunlara eşlik edebilen olası diğer nedenlerin gözden geçirilmesi anlamına gelir. Dikkat eksikliği, hareketlilik ya da dürtüsellik başka nedenlerle de ortaya çıkabilen belirtiler olduğundan DEHB tanısı ancak ayırıcı tanı yapıldıktan sonra konulabilir. 1. DEHB'ye benzer belirtilerle giden diğer tıbbi bozuklukların araştırılması. 2. DEHB'ye benzer belirtilerle giden psikolojik bozuklukların araştırılması. 3. DEHB'nin diğer psikiyatrik bozukluklardan ayrılması. 4. DEHB'yi eşlik edebilecek diğer psikiyatrik bozuklukların araştırılması. 1. DEHB'ye benzer belirtilerle giden diğer tıbbi sorunlar. Dikkat eksikliği, çeşitli davranış sorunlarının nedeni hormonal, nörolojik ya da başka bir hastalık olabilir. Tiroid bezi hastalıkları, beyinde yapısal bozukluklar, bazı ilaçların yan etkileri, epilepsi, kalp, astım ilaçlarının bazıları, bazı nörolojik bozukluklar, epilepsi, Sindem koresi, Fragile X sendromu, kurşun zehirlenmesi, anemi, uyku apnesi. Ay çok pardon. 2. DEHB'ye benzer belirtilerle giden psikolojik sorunlar. Yaşamın herhangi bir döneminde karşılaşılmış ya da halen devam eden zorlu yaşam olayları sırasında DEHB belirtilerine benzer belirtiler görülebilir. Aile içinde çatışma ve gerginlikler, uygun olmayan ya da yetersiz disiplin yöntemleri, çocuk veya gencin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismarı, boşanma, göç, bir yakının kaybı, deprem gibi travmatik olaylar. 3. DEHB'nin diğer psikiyatrik bozukluklardan ayrılması. DEHB belirtilerinin çoğu başka psikiyatrik bozukluklarla da görülebilir. Bu nedenle ayırıcı tanıda dikkatli olunmalı ve belirtilerin hangi sorundan kaynaklandığı araştırılmalıdır. Örnek: konsantre olamama, dikkati sürdürememe, yerinde duramama, huzursuzluk, depresyonda ve kaygı bozukluklarında da görülür. Dikkat eksikliği, bellek sorunları, akademik başarısızlık, özel öğrenme bozukluğunda da görülebilir. Dürtüsellik, düşünmeden davranma, kendine ya da başkalarına zarar verici davranışlar, davranım bozukluğunda da vardır. 4. DEHB'ye eşlik edebilecek diğer psikiyatrik bozuklukların araştırılması. DEHB tanısı konulan bireylerin önemli bir bölümünde başka psikiyatrik bozukluklar da bulunmaktadır. Bu bozukluklar çocuğun davranışlarını, akademik başarısını, sosyal ilişkilerini farklı yönde etkiler, belirtiler karmaşıklaşır. DEHB tanısını koymak zorlaşabilir. Bazen tek bir tanıda odaklaşıp diğer tanılar atlanabilir. Tedavide hangi yaklaşımların, hangi ilacın uygulanacağı diğer tanılara bağlıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun değişik yaşlardaki görünümleri. DEHB erken çocukluk döneminde başlayıp yaşam boyu devam edebilen bir bozukluktur. DEHB tanısı almış bireylerin %80'inde ergenlikte de belirtiler devam eder. %30 ila 65'i erişkinlikte de bu tanıyı alırlar. Temel belirtiler aynı olmakla birlikte her yaş döneminde farklı bir görünüm vardır. Özellikle aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri zaman içinde azalır. Dikkat eksikliği yaşam boyu devam edebilir. Yaş ilerledikçe başka sorunlar eşlik etmeye başlar. Bebeklik döneminde görülen belirtiler. DHB genetik bir sorun olduğundan bu çocuklar doğdukları andan itibaren bazı belirtiler göstermeye başlarlar. Ancak bebeklik döneminde bu belirtiler başka sorunlara bağlı olarak da ortaya çıkabileceğinden bu dönemde tanı konulması zordur. Huzursuzluk, gerginlik, kolay ağlama, zor sakinleştirilme, aşırı hareketli olma, dış uyaranlara ses, dokunma gibi aşırı tepki verme, uyku sorunları, az uyuma, sık sık uyanma gibi. Bu tanıyı almış olan bir çocuğun annesi bebeklik dönemini şöyle tanımlar. Daha karnımdayken bile çok hareket ederdi. Doğduktan sonra da kucağıma aldığımda devamlı dolaşmamdan hoşlanırdı. Asla uzun süre uyumaz, çok kolay uyanırdı. Okul öncesi dönemde görülen belirtiler. DHB olan çocuklar okul öncesi dönemde farklılıklarıyla kendilerini ortaya koyarlar. Ancak bu yaş döneminde çocuklar normal olarak hareketlidirler ve dikkat süreleri kısadır. Bu nedenle hareketlilik ve dikkat sorunu ancak yaşıtlarına oranla önemli ölçüde fazlaysa bu tanı düşünülebilir. Evde tanımlanan belirtiler. Devamlı hareket etme, atlama, zıplama, bir yerlere tırmanma. İstekleri erteleyememe, tutturma. Sürekli ilgi odağı olmak isteme, bunu sağlayacak şeyler yapma. Sık sık bir oyundan diğerine geçme. Belirli bir şeyle çok kısa süre ilgilenme. Çok konuşma. Sürekli soru sorma ama çoğu kez yanıtı dinlememe, sakarlık, sık sık yaralanma, az uyuma. Okul öncesi dönemde kreşe giden çocukların orada yaşıtlarına oranla daha hareketli olması, faaliyetleri tamamlayamaması, diğer çocuklarla uyumda güçlükler yaşanması sonucu evde anne ya da bakıcı tarafından bakılan çocuklara göre daha önce fark edilme olasılığı vardır. Kreşte tanımlanan belirtiler: faaliyetleri sürdürememe, yarım bırakma, kurallara uymama, sırasını bekleyememe, sakince yerinde oturamama, başka çocukları itip kakma, vurma, ısırma, bağırıp çağırma, çok konuşma. İlkokul döneminde görülen belirtiler. İlkokula başlama çocuklar için daha ciddi kural ve sınırların olduğu, daha uzun süre oturmak zorunda kaldıkları, daha fazla dikkat becerisi gerektiren önemli bir geçiş dönemidir. Bu dönemde tüm çocuklar az ya da çok uyum güçlüğü yaşarlar. Yerinde oturamama, derse dikkatini verememe ya da kurallara uyum gösterememe belirtileri bu uyum dönemi geçtikten sonra da devam ediyorsa, çocuğun eğitimini ve çevreyle ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek boyuttaysa o zaman DHB'den şüphelenilmelidir. DHB tanısı en sık ilkokul döneminde kurulur. Bu dönemde DHB belirtileri: sakin ve sessizce sırada oturamama, dersi dikkatle dinleyememe, etrafı ile daha çok ilgilenme, sorulan sorulara sonunu beklemeden, söz istemeden yanıt verme, verilen görevleri tam olarak yerine getirmeme, başlayıp yarım bırakma, sınıf içinde dikkati dağıtacak şeyler yapma, sınavlarda dikkatsizce hatalar yapma, okul başarısında dengesizlik, diğer çocuklarla ilişki sorunları, kendisine benzer çocuklarla arkadaşlık kurma, eşyalarını tam olarak getirmeme, kaybetme, dağınıklık, defter düzeninin bozuk olması, ev ödevlerini almama, eksik alma, tamamlamakta zorlanma, akademik başarının kapasitesiyle orantılı olmaması. Ergenlik döneminde görülen belirtiler. Ergenlik dönemindeki gençlerin çoğunda dağınıklık, okulla ve derslerle fazla ilgilenmeme, akademik başarıda düşme ve çevreyle ilişkilerde sorunlar yaşama. Bu dönemde DHB şüphesiyle ilk kez başvuran bir gence bu tanının konulabilmesi için bu belirtilerin çocukluktan beri devam ediyor olması gereklidir. Ergenlik döneminde DHB belirtileri: aşırı hareketlilikte kısmen azalma ama kıpır kıpırlığın devam etmesi, akademik başarının daha ciddi düzeyde sorun olmaya başlaması, ders dinleyememe, derste uykulu bir halde olma ya da kalem çevirme, resim yapma, uzun süreli dikkat gerektiren işlerden kaçınma, ders çalışmama, ödev yapmama, öğretmenlerle ilişkilerde sorunlar, karşılık verme, patavatsız, ilgisiz bir öğrenci olarak nitelendirilme, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar, benlik saygısında azalma, depresyon, duygu durumda değişkenlik, aniden öfkelenme ya da neşelenme, yasal sorunlara neden olabilecek riskli, tehlikeli davranışlar. Erişkinlikte görülen belirtiler. DHB olan çocukların ana babalarında benzer belirtilerin görülme olasılığı 2 ila 8 kat daha fazla olduğundan, bu tanıyı alan çocukların ana babaları bu açıdan değerlendirilmelidir. DHB yaşla birlikte düzelen, ortadan kalkan bir rahatsızlık değildir. Erişkin yaşamda belirtilerde bazı değişiklikler olmakla birlikte çocukluğunda DHB tanısı alanların %30 ila 65'i erişkinlikte de bu tanıyı alırlar. ABD ve Kanada'da yapılan araştırma sonuçlarına göre DHB erişkinler arasında %1 ila 2 sıklıkta görülmektedir. Erişkinlerdeki DHB belirtileri: yerinde duramama, bacak sallama, parmakla tempo tutma, uzun süre gazete kitap okuyamama, televizyon izleyememe ya da bunları yaparken hareket halinde olma, dikkat dağınıklığı, belirli bir işe uzun süre konsantre olamama, unutkanlık, söylenenleri, günlük işleri akılda tutamama, eşyaları kaybetme, işleri düzenlemekte ve bitirmede yetersizlik, bir işi bitirmeden diğerine başlama, sorun çözme ve zamanını kullanmada güçlük, yeterli düzeyde başarılı olamadığını, hedeflerine ulaşamadığını düşünme, sık sık iş değiştirme, duygulanımda değişkenlik, aniden öfkelenme, düşünmeden kolay, hızlı karar verme, sosyal ilişkilerde sorunlar, ilişkileri ani olarak başlatma ve bitirme, evlilik sorunları, alkol, madde bağımlılığı. Erişkinlerde DHB tanısı psikiyatri uzmanları tarafından konulur. Yukarıda söz edilen belirtilerin yanı sıra kişinin çocukluk ve gençlik dönemlerindeki belirtilerin sorgulandığı bazı ölçekler verilir. Evli ise eşinden ya da diğer aile üyelerinden bilgiler alınır. Dikkat, algılama, plan yapabilme, organize çalışabilme gibi becerilerin değerlendirildiği bazı testler yapılır. Çocuklarda olduğu gibi erişkinlerde de DHB sıklıkla diğer psikiyatrik rahatsızlıklarla bir arada görülebilir ya da başka psikiyatrik bozukluklarla karışabilir. Bu nedenle DHB belirtilerinin yanı sıra genel psikiyatrik belirti tarama ölçeklerinin doldurulması ve ayrıntılı bir psikiyatrik muayene yapılması gereklidir. Tanıya yardımcı olabilecek herhangi bir laboratuvar ya da görüntüleme yöntemi yoktur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun sıklığı. DHB'nin görülme sıklığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda uygulanan yöntem, araştırmanın yapıldığı grup ve kullanılan tanı ölçütlerine göre farklı sonuçlar bulunmaktadır. Yaygın olarak kabul edilmekte olan görüşe göre DHB ilköğretim çocuklarındaki %3 ila 5'inde, yani her 20-30 çocuktan birisinde görülmektedir. Bu her sınıfta en az 1-2 çocukta DHB olabileceği anlamına gelir. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1999-2000 yılı istatistiksel verilerine göre ilköğretim kurumlarında yaklaşık 16 milyon öğrenci bulunmaktadır. DHB'nin her 100 çocuktan 5'inde görülebildiği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan yaklaşık 1 milyon öğrencide bu sorunun görülme olasılığı vardır. Bu yaygınlığına karşın DHB, anababalar ve eğitimciler tarafından yeterince bilinmediği için tanı konulmuş olan çocukların sayısı bu sayının çok altındadır. Bu da bu çocukların önemli bir bölümünün halen tembel, ilgisiz, yaramaz, şımartılmış ya da özürlü olarak tanımlanmaya devam edildiğini düşündürmektedir. Çeşitli araştırmalarda DHB'nin erkeklerde kızlardan 2 ila 6 kat daha sık görüldüğünü bildirmektedir. Ayrıca erkeklerde hem dikkat eksikliği hem de aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri olan tip daha sık görülürken, kızlarda sadece dikkat eksikliği olan tip daha sık görülür. Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri çok daha erken dönemde ve sıklıkla fark edilebilirken, sadece dikkat eksikliğinin fark edilmesi zor ve geç olur. Bu nedenle aslında kızlarla erkekler arasındaki görülme sıklığı açısından farkın gerçekte bu kadar fazla olmadığı, ancak tanı konulan olguların içerisinde kızların daha az olduğu düşünülmektedir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 49.